Ayrım 12.
Orhan Asitürk'ün son zamanlarda parasının bitmesinin nedenini Gülay Hanım'ın masraflarına bağladığı da iddia ediliyordu. Amerika macerası. İşlerini sessiz sedasız yapmayı bilen Orhan Asitürk'ün yakalandığı haberi 25 Ekim 2001 tarihinde bomba gibi patladı. Londra'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentine giden ve burada polis tarafından tutuklandığı belirtilen Asitürk'ün yakalanması daha sonra tam bir skandala dönüştü. Türkiye saman altından su yürüten ve her dönemde kurtulmayı başaran Orhan Asitürk'ün yakalandığını zannetmektedir. Bunların arasında İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen bile vardır. Sabah saatlerinde ilk açıklamayı bakan yapar. Asitürk yakalanmıştır ama Türkiye'nin ABD'den iade talebi bulunmamaktadır. Ayrıca difüzyon yalnızca Londra'da geçerlidir. Kırmızı bülten çıkarılmayan Asitürk hakkındaki tutuklama kararlarına bağlı olarak oluşturulan iade talebini içeren dosya, Bakan Yücelen tarafından 26 Ekim 2001 tarihinde ABD Büyükelçisi Pearson'a elden teslim edildi. Ancak Asitürk iade dosyasının elden verildiği saatlerde polisin elinden kurtulmuş, çoktan Londra'nın yolunu tutmuştu. 24 Ekim öğle uçağı ile Londra'dan Miami'ye hareket eden Orhan Asitürk saat 18 sıralarında havaalanında polis tarafından hakkında arama bulunduğu gerekçesiyle gözlem altına alındı. Bilgisayarda hakkında Türkiye'de gıyabi tutukluk kaydı bulunan Asitürk, pasaport ve dönüş biletine bakıldıktan sonra kalacağı otelin adresi alınarak serbest bırakıldı. Asitürk'ün dönüş tarihi 28 Ekim'dir. Ancak gelişmelerden iyice tedirgin olan Asitürk, 25 Ekim'deki 5 uçağıyla Miami'den ayrıldı ve Londra'nın yolunu tuttu. Asitürk, Miami'ye bir günlük toplantı için gittiğini, havaalanında 45 dakika 1 saat tutulduğunu ve toplantısını bitirdikten sonra da 25 Ekim'de Londra'ya döndüğünü belirtiyordu. Dipnot Hürriyet Gazetesi 27 Ekim 2001. İçişleri Bakanlığı ise 27 Ekim'de Asitürk'ü yakalama operasyonunun başarısızlığa uğramasının gerekçesini mevzuat ve bürokrasiye yüklüyordu. ABD'lilerin elinde Asitürk'ün iade talebini içeren bir dosya yoktu. Türkiye'nin tutuklama talebi ise ABD'de alınmış bir tutuklama kararı bulunmaması nedeniyle yerine getirilmemişti. ABD Türkiye Büyükelçisi'ne verilen dosya gereği çıkartılan tutuklama kararını uygulamak içinse geç kalınmıştı. Asitürk'ün kaldığı otele giden polisler ünlü hayali ihracatçının hesabı dahi ödemeden otelden ayrıldığını öğrendiler. Hızla ABD'deki ortağına ulaşan Miami polisi biraz önce havaalanına bıraktım İngiltere'ye gitti yanıtıyla Asitürk'ü elinden kaçırmış oldu. Bu olayda da aydınlanmamış konulardan birisi de Orhan Asitürk'ün neden riski göze alarak kendi adına düzenlenmiş pasaport ile ABD'ye gittiğiydi. Ayrıca böyle bir geziye neden gerek duymuştu? Onu yakından tanıyan herkes Asitürk'ün parasızlığa dayanamadığını söylüyor. Para hesabı yapmadan son derece lüks yaşama alışmış olan Orhan Asitürk'ü bu riski göze almaya iten sebebinde yine para olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddiaya göre kendisinin de iş toplantısı dediği Miami'deki buluşma Orhan Asitürk ile Fransız ortağı arasında gerçekleşti. Orhan Asitürk'ün Türkiye'de olduğu gibi Fransa'da da şirketleri vardı. Bunlardan birisi de Evolve Yacht adlı şirketti. Evolve yine Asitürk'e ait İstanbul Tuzla'daki Can Yatçılık Tersanesi'ne büyük bir tekne inşa etmişti. Tekne Amerikalı bir kişiye satılmıştı. Tahminen 5 milyon dolara yine bir ABD şirketten sigorta ettirilen tekne ne hikmetse kaza geçirdi. Asitürk ve Fransız ortağı sigorta şirketinden alacakları 5 milyon dolar için yıllarca uğraştılar. Uzun bir mahkeme aşamasından sonra Asitürk ve ortağı sigortadan parayı almayı başardı. İşte Asitürk'ün Miami'ye gidişinin altında bu para olayının yattığı iddia edildi. Hatta parayı bölüşmek istemeyen Fransız ortağının Asitürk'ü polise ihbar ettiği dedikodusu bile kulaktan kulağa dolaşır. Asitürk'ün ABD'ye kendi pasaportu ile gidecek kadar rahat davranmasının altında da para olayının yattığı söyleniyor. Fuar Operasyonu Hüsranı. Türkiye'nin Asitürk'ün peşini bırakmaya niyeti yoktu. İçişleri Bakanı'nın düşürüldüğü durum yeni operasyonları gündeme getirdi. Bu fiyaskonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Bürosu'ndan bir ekip Asitürk'ü ele geçirmek için Londra'ya gitti. Türkiye'den giden polis ekibi Londra'daki Türk Büyükelçiliği'nden bir görevliyle birlikte 29 Ekim tarihinde Asitürk'ü İngiliz polisinden resmen istedi. Ancak İngiltere'de alınmış bir yargıç kararı olmadığı için Türk ekibinin bu talebi karşılıksız kaldı. Ancak ilginç bir gelişme oldu. İade girişimlerinin yapıldığı sırada Türkiye'den giden polis ekibinin başında bulunan yetkilinin cep telefonu çaldı. Ekibin Orhan Asitürk'ü almak için geldiğinden haberdar olan birisi, operasyon için kullanılan fuar adını bilmesi herkesi şaşırttı. Telefondaki sesin fuara mı geldiğini sorusu Aslı Türk'ün bu gelişmeden de haberdar olduğunu düşündürdü. Dipnot, Hürriyet Gazetesi 2 Kasım 2001. İş adamları adliye koridorlarında. Orhan Aslı Türk, ortağı Muhammed Ciğer hapishanede, yanında çalıştırıp kurduğu paravan şirketlere ortak ettiği zavallı insanları adliye koridorlarına bırakarak yurt dışına kaçmıştı. Aslı Türk'ün arkasında bıraktığı şeylerden birisi yüzlerce iş adamının adlarının geçtiği hayali ihracat dosyalarıydı. 16 Mart 2001 tarihinde şikayetçi İstanbul Defterdarlığı Orhan Aslı Türk ile ortağı Muhammed Ciğer ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 87 sanık hakkında 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtırdı. Raporda adı geçen 22 şirketin 87 yöneticisinin sanık olduğu dava, vergi usul kanununun vergi kaçakçılık suçunu düzenleyen 359. maddesince açıldı. Haklarında sahte belge düzenlemek ve kullanmak, sahte belgeleriyle gerçek bir muamele veya belgeleri olmadığı halde bunlar varmış gibi belge düzenlemek suçlaması bulunan ve 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapsi istenen kişilerle ilgili savcılık iddianamesinde, Orhan Aslı Türk ve Muhammed Ciğer hakkında sahte belge düzenlemek, bu belgelerle ilişkide oldukları ihracatçı şirket yetkilileri ve yöneticilerinin gerçekte bir ihracat mal alışları ve satışları olmadığı halde ihracata konu malı almış ve satarak ihraç etmiş gibi gösterdikleri suçlaması yer aldı. İddianamede un akıtan adı. İddianamede sahte belgeleri alıp kayıtlarına intikal ettirerek kullanan ve yine bu malları ihraç ediyormuş gibi gösteren ve sahte evraklar düzenleyerek sanık sandalyesine oturan birçok ünlü şirket ve yöneticilerinin ismi vardı. İşte Kemal Unakıt'ın adı ilk kez bu iddianamede yer aldı. O tarihlerde 87 kişi arasında hiç de dikkat çekmeyen Unakıt'ın adı, Maliye Bakanı olunca artık vergi kaçakçılığı ve ardından hayali ihracat ile anılır olacaktı. O önemli davada sanıklar şöyle sıralanmıştı. 1. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Abdullah Omar Gurab, Mustafa Latif Topbaş, Kemal Unakıt'ın, Abdülrezzak Kamel, Bajat Halil, Ömer Abdullah Sajeymi, Yalçın Öner. 2. Az Müsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Bekir Hulusi Cansu, Ömer Cansu, Mehmet Selçuk Cansu. 3. BEMSE Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Ergün Titiz, Didem Titiz, Besim Titiz, Yeliz Titiz, Rafet Pançuk. 4. BİSAŞ Bursa İplik Sanayi AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Seda Güngör'ü, Muammer Ağım, Ziya İkincioğlu, Orhun Yıldırım Çakar, Ekrem Ağın, Mustafa Özoğuz, Nedim Şener, Haluk Ekincioğlu. 5. Cam Pazarlama AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Türkay Ergün, Aktan Pınar, Hüseyin Özcan, Mehmet İhsan Orhan, Mustafa Aktif Sözen, Melike Ilgın, Üstün Tuna. 6. DEMPA Uluslararası Dış Ticaret AŞ yetkilileri ve yöneticileri Şevket Demirel, Yahya Murat Demirel, Şehriban Demirel. 7. Derbi Lastik Fabrikası AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Ali Avni Balkaner, Muzaffer Hakan Balkaner, Ahmet Uğur Balkaner, Berç Büyük Sakayan, Coşkun Gizendor, Mordo Berk Baruh, Leon Baruh, Selahattin Cevat Borçbakan, Aren Çuhacıyan, Moşe Behar, Gülseren Günel, Ceyhan Cerman, Nilgi Zararısız. 8. Doysan Yağ Sanayi AŞ yönetici ve ortakları Hüseyin Bayraktar, Fuat Süren, Mehmet Bayraktar, Ferit Ferhangil, Bekir Doğan İllez, İbrahim Şensoy, Vahit Alegabant. 9. Elektropak Elektrik Sanayi AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Mehmet Emin Can Kurtaran, Ali Cüneyt Can Kurtaran, Mustafa İlhan Arslan, Mustafa Sacit Basmacı, Mustafa Burhan Karahan. 10. Elektroset Elektrik Cihaz İmalat Sanayi AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Mehmet Emin Can Kurtaran, Ali Cüneyt Can Kurtaran, Mustafa İlhan Arslan, Mustafa Sacit Basmacı, Mustafa Burhan Karahan. 11. Ergünler Deri Konfeksiyon Sanayi Limited Şirketi'nin yetkilileri ve yöneticileri Zeki Ergün, Hidayet Hülya Ergün. 12. SM Elektrik Sayaçları ve Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Mehmet Emin Can Kurtaran, Ali Cüneyt Can Kurtaran, Mustafa İlhan Arslan, Sacim Basmacı, Mustafa Burhan Karahan. 13. Haber İlaç Sanayi AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Mehmet Selçuk Camcı, Sayım Camcı, Ömer Camcı. 14. Kuveyt Türk Efkaf Finans Kurumu AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Ahmet Baziye El Yasin, Şemseddin Bilgutay, Faysal Abdülaziz Alzamel, Raşet Salem Alfarhan, Hamed Elbader, Abdullah Kasım Tivnikli, Fehmi Akın, Y. Turan Altınoğlu. 15. Simbay Sanayi Ev Cihazları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Ümit Özkan, Özgün Bursalıgil, Atilla Paksoylu, Mehpare Özkan. 16. Simtel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Özgen Bursalıgil, Atilla Paksoylu, Ersin Seçil, A. Fuat İlker, Adnan Mutlu. 17. Simtel Pazarlama AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Özgen Bursalıgil, Atilla Paksoylu, Adnan Mutlu, Mustafa Oğuz, A. Fuat İlker. 18. Simtel Ticaret ve Sanayi AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Özgen Bursalıgil, Atilla Paksoylu, Adnan Mutlu, A. Fuat İlker, Ersin Seçil, Mustafa Oğuz. 19. Sofis Tekstil Sanayi ve Limited Şirketi yetkilisi ve yöneticisi Hayyam Garipoğlu. 20. Tarım Taş Tarımsal Gıda Sanayi Proje ve Mühendislik Hizmetleri Araştırma Üretim Pazarlama AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Tülay Onar, Ali Zafer Taciroğlu, Yakup Tolga Tekelioğlu. 21. Gazsan Makine ve Cihazlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri ve yöneticileri Özgen Bursalıgil, Atilla Paksoylu, Mustafa Oğuz, Yalçın Akgerman. 22. Yaman Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yetkilisi ve yöneticisi Hüseyin Yaman. Yukarıda adları geçen şirket yöneticileri hakkında sahte belge alıp kayıtlarına intikal ettirerek kullandıkları ve sahte belge düzenledikleri anlaşıldığından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin B1 bendine göre 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapsi istendi. Aslı Türk'ün Sarı Zarf Korkusu. Askor ile ilgili soruşturmayı yapan görevlilerden birisinin Aslı Türk ile ilgili saptaması ilginçti. Orhan Aslı Türk aklını ve zekasını topluma yararlı şeyler için kullansaydı önemli yerlere gelebilirdi. Gerçekten de yasaları iyi bilen, açıklarını da tespit eden Orhan Aslı Türk hakkında hazırlanan resmi evrak ve raporların kendisine tebliğ edilmemesi için inanılması güç bir yola başvurdu. Kendisine tebliğ edilmediği için hukuki olarak sorumluluktan kaçmaya çalışan Aslı Türk, kendisi Londra'da yaşadığı için Türkiye'de adına hareket etmesini istediği avukata verdiği vekaletnamede resmi herhangi bir evrakı alma yetkisi vermedi. Böylece defterdarlık memurları hazırlanan resmi evrak ve raporları tebliğ için gittikleri avukatına evrakları veremeden geri dönüyordu. Bu arada Aslı Türk Londra'daki Türk Büyükelçiliğine başvurarak kendi adına gönderilecek evrak ve raporları teslim edilebileceği adresini verdi. Türk makamları da posta yoluyla Askor hakkında hazırlanmış evrak ve raporları Aslı Türk'ün adresine teslim edilmesi için Londra'ya göndermeye başladılar. Elçilik raporları posta yoluyla Aslı Türk'ün adresine götürdü ancak burada da imza atmaktan kaçınarak raporları teslim almadı. İngiliz Posta İdaresi Türk Büyükelçiliği'ne Orhan Aslı Türk'ün resmi evrakları almaktan kaçındığını iletirken Türk Büyükelçiliği de durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Maliye Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık da raporların ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verdi. Böylece Aslı Türk hakkında hazırlanmış raporlarla ilgili duyuru Türkiye'de de yayımlanan bir gazeteye verilen ilanla yapılabildi. Kaçakçılıktan rekor ceza. 1 katrilyon 156 trilyon 88 milyar 63 milyon 559 bin 264 TL. Ardından Aslı Türk ve Ciğer'in kurduğu Askor bünyesinde çalışan toplam 33 kişiye Gümrük Müsteşarlığı tarafından İstanbul Gümrükler Baş Müdürlüğü müdahilliğinde gümrük kaçakçılığı davası açıldı. 10 Temmuz 2003 tarihinde yasalaşan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan önce yürürlükte olan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu'nun hayali ihracat konusunu düzenleyen 45. maddesi gereğince 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 45. madde suçu şöyle tarif ediyordu. Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticari eşya için kıymet bakımından yanlış beyanda bulunanlar hakkında 50 bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 25 Haziran 2001 tarihinde 2001 Taksim 38053 hazırlık numarasına sahip iddianamede Muhammed Ciğer ve Orhan Aslı Türk yanında Askor'un üst düzey yöneticileri olan Erşen Kılıç, Mehmet Argun Kızılırmak, Suavi Sezer, Osman Gürkan, Necdet Külünk, Metin Külünk, İsa Soylu gibi isimlerle birlikte Muhammed Ciğer'in evlendiği Havva Melek Özmelek, Susurluk kazasında ölen Ülkücü Abdullah Çatlı'nın aile dostu olan Fethi Namlıoğlu da sanık sandalyesine oturdu. Dava bir yıl gibi bir süre içerisinde sonuç aşamasına geldi. 1918 sayılı kaçakçılığın men ve takibine dair kanununun 27'ye 1.3 maddesine göre toplu halde kaçakçılıktan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklar hakkındaki bilirkişi raporu da olumsuz çıktı. Askor ortaklarının hayali ihracattan dolayı devletten haksız KDV iadesi şeklinde 256 milyon dolar kazanç elde ettikleri belirtildi. Dava 21 Haziran 2002 tarihinde sonuçlandı. Muhammed Ciğer'in tutuklu yargılandığı davada Ciğer'e 15 yıl ağır hapis ve sağlanan menfaatin 4 katı olan 1 katrilyon 156 trilyon 88 milyar 63 milyon 559 bin 264 TL. Yani yazıyla 1 katrilyon 156 trilyon 88 milyar 63 milyon 559 bin 264 Türk lirası gibi rekor düzeyde bir ağır para cezası verildi. Gıyabi tutuklu Orhan Aslı Türk, Fethi Namlıoğlu ve Mehmet Argun Kızılırmak ise yakalanamadığı için haklarındaki dosya ayrıldı. 33 sanıklı davada bir kısım sanıklar beraat ederken bazıları da 10 yıl hapse ve aynı miktarda para cezasına çarptırıldılar. Böylece artık Askor konusundaki ilk ve en önemli karar verilmiş oldu. Bunların ardından vergi davaları ve kara para aklama davaları gündeme oturacaktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar içinde hayali ihracattan yararlanan şirketleri ilgilendiren bir bölüm vardı. Vergi inceleme raporları ve bilirkişi raporlarında adı geçen ve haklarında kamu davası açılmamış bulunan bir kısım sanıklar hakkında Şişli Cumhuriyet Savcılığınca ayrıca hazırlık soruşturması sürdürüldüğü için şu anda bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı. Askor'un gerçekleştirdiği hayali ihracatlardan yararlanan 184 şirketin yöneticileri hakkında toplu bir hayali ihracat davası açılması için gerçekten de önemli bir hazırlık soruşturması 2005 yılı Mart ayında tamamlanabildi. Ayrıntılarını ileride anlatacağımız rapor, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da adının geçtiği, yüzlerce iş adamının sanık olarak yargılanacağı, son yılların en kalabalık sanıklı davası olmaya aday. Gümrük müfettişlerinin raporunda iş adamları teşekkül halinde kaçakçılık ve evrakta sahtekarlık ile suçlanıyor. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı bir karar sonrasında adlarına hayali ihracat yapılan şirketlerin de yapılan ihracatın gerçek olduğunu, dövizlerin yurt dışından geldiğini iddia etmeleri güçleşmiş oldu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Nisan 2002 tarihinde Orhan Aslı Türk ile Muhammed Ciğer hakkında sahte fatura düzenleyerek hayali ihracat yaptıkları, haksız yere ihracat teşviklerinden yararlandıkları ve bu gibi işlemleri yapmak için anlaştıkları firmalar arasında Fursan Fermentasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğunu belirterek yeni bir dava daha açtı. Görüldüğü gibi olay tek olmasına rağmen çok değişik mahkemelerde davalar açılarak olay parçalanıyor. Öte yandan bazı şirketler hakkında vergi kaçakçılığı ve hayali ihracat davaları başka yerlerde açılıyor. Örneğin Faruk Süren'in ve Cavit Çağlar'ın şirketleri. Hayali ihracat ve hayali ithalat Türkiye'de çok sık rastlanan yolsuzluk çeşitlerinden olmasına rağmen bu konuya bütüncül yaklaşım getirilmemesi, eğer bir tercih değilse bile eksiklikleri giderilmesi gereken çok büyük bir ihmal olarak karşımızda duruyor. En önemli yolsuzluk suçu olan hayali ihracata yaklaşım konusunda 1980'lerde de durum aynıydı, bugün de aynı. Olayı Orhan Aslı Türk özelinden çıkartarak bakarsak, hayali ihracat fiilinde 4 ayrı suç oluşmaktadır. 1. 1918 sayılı kaçakçılığı men ve takibine dair yasa kapsamına giren teşekkül halinde ihraç kaçakçılığı. 2. TCK 313 ve 314. maddeleri kapsamındaki cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, çünkü hayali ihracat suçu yıllara yayılan ve süreklilik arz eden bir suçtur. 3. 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamına giren vergi kaçakçılığı suçu. 4. 4208 sayılı kara paranın aklanmasının önlenmesine dair yasa kapsamına giren kara para aklama suçu. Çünkü 4208 sayılı yasanın 2A maddesine sayılan öncü suçlar arasında vergi kaçakçılığı ve 1918 sayılı kanun kapsamındaki suçlar yer almaktadır. İçinde organize suç örgütlerinin de bulunduğu ve zaman zaman baskı, tehdit ve şiddetin de olduğu hayali ihracat suçunun organize ve süreklilik özelliği sebebiyle 4422 sayılı yasa çerçevesinde devlet güvenlik mahkemeleri başsavcılıkları tarafından mali polis ve mali uzmanlarla proje çalışması şeklinde soruşturulması gerekiyor. Nitekim kamuoyunda paraşüt, balina, hayal, bufalo, fırtına, sis, hasat gibi isimlerle bilinen bütün hayali ihracat soruşturmaları yetkili DGM Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından mali, polis, maliye denetim elemanları ve gümrük müfettişleri ile müştereken yürütülmüştür. Çıkar amaçlı teşekkür oluşturmak suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun devlet güvenlik mahkemeleri görev alanından çıkarılmasından önce olduğunu unutmamak gerekiyor. Hükümet TCK'nın 313 ve 314. maddelerini DGM alanından çıkartarak bir ucu İstanbul, diğer ucu Mersin, bir uzantısı da yabancı ülke olan hayali ihracat olaylarının gerçek boyutlarının soruşturulmasını da zorlaştırmış oldu. Çünkü görev sahası tüm Türkiye olan DGM'ler yüzlerce kişinin adının karıştığı Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış suç örgütleri hakkında soruşturma yetkisine sahip tek mahkemelerdi. İşte maliye hesap uzmanlarının soruşturmalar sırasında tespit ettikleri hayali ihracat fiilini DGM kapsamındaki çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, suç işlemek için teşekkül oluşturmak, 1918 sayılı kanun kapsamındaki teşekkül halinde kaçakçılık ve 4208 sayılı yasa kapsamındaki kara para boyutlarının tümünü dikkate alarak değerlendirmeleri sonuç almayı hızlandırabilecekti. Bu durum Orhan Aslıtürk ve onun yaptığı hayali ihracattan yararlanan şirketlerin ekmeğine yağ süren bir gelişme oldu. Maliye hesap uzmanları da haklı ve yasal olarak Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunmaktalar. Maliyenin görevi kendilerine verilen görev gereği, vergi usul kanunu ve kara para mevzuatı çerçevesine incelemeyi yapmak, başka bir suç boyutu varsa bu konuda savcılıkların gerekli işlemleri yapmalarını sağlamaktan ibaret. Ancak bu noktada bir başka sıkıntı ortaya çıkıyor. Yolsuzluk soruşturmaları maliye, finans, muhasebe ve bankacılık gibi teknik bilgiler gerektirdiğinden bazı savcılıklara intikal eden müfettiş ve uzman raporlarının savcılar tarafından yeterince incelenmediği ve suçun organize boyutunun göz önüne alınmadığı da dikkat çekiyor. Böyle bir durumda da 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat yapan Orhan Aslıtürk dosyasının birkaç savcılığa bölünmesi de ASKOR adlı yolsuzluk organizasyonunun gereken cezayı almasını engelleyici faktör olarak değerlendirilebilir.